Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 19.
Kendi tutkusuyla öylesine doluydu ki ne duygularını ne de tepkilerini kontrol edebiliyordu. Beni mi aramışlar? Öyle duydum. Çok iyi. Aradılar mı seni gerçekten? Hayır. Neresi iyi peki bunun? Demek herkes için uyduruyorlar. Ay Hasan, daha demin söyledim ya herkes için uyduruyorlar diye. Hasan dalmıştı. Aydın'ı duymuyordu. Aydan, bir zamanlar kendisini çok etkilemiş bu adama, ondan nasıl etkilenmiş olduğuna hayret ederek bakıyor. Bu son olayla birlikte daha sık bir araya geldiklerinden mi? Yoksa Hasan'ın kendini saklayacak gücü kalmadığından mı? Ya da Aydan'ın artık çevresindeki erkekleri daha dikkatli incelemesinden mi bilinmez? Hasan'ın zaaflarını artık açıkça görüyordu. Bunlar çekici zaaflar değildi üstelik. Başkalarını sürekli görgüsüzlükle suçlamasına rağmen kendisi çok gösterişçiydi. Hep olduğundan daha zengin ve akıllı görünmeye çalışıyordu. Hep başkalarının aleyhinde konuşuyordu. Çok telaşlıydı. Kaybettiğine inandığında hemen çöküyor, kazandığını sandığında böbürleniyordu. Bütün bunlara rağmen Aydan onu hala biraz kardeşçe bir sevgiyle seviyor, onu başkalarına karşı korumaya uğraşıyordu. Bir yandan da Cem'le kıyaslıyordu ki bu kıyaslamanın her aşamasında Hasan kaybediyordu. Bence sen hiç kimsenin aleyhinde konuşma şu sırada. Genel müdür olursan o adamlarla çalışacaksın, unutma. Kendine şimdiden düşman yaratma. Yok canım, kimseyi çekiştirmiyorum. Yapar mıyım öyle şey? Daha demin Erkan için görgüsüz diyordun. Ben sana söylüyorum, başkasına söylemem. Aydan güldü. Doğru söyle. Bu sabahtan beri kaç kişiye söyledin Erkan'ın görgüsüz olduğunu? Hasan sinirlendi. Kimseye söylemedim. Aydan gene güldü. Bırak şimdi. Doğru söyle. Kaç kişiye söyledin? Hasan da güldü. Belki bir iki kişiye söylemişimdir. Ama Erkan'a gidip söyleyecek insanlar değil. Aydan Hasan'ın konuşmalarını Erkan'ın çoktan duymuş olduğunu tahmin ediyor. Hasan'ın genel müdür olmasını çok istemesine rağmen aslında onun hiçbir şansı olmadığını hissediyordu. Onu avutma ihtiyacı duydu. Seni genel müdür yapmazlarsa da bu o kadar önemli değil. Her zaman en hak edene vermezler biliyorsun. Beni yapmazlarsa istifa ederim. Saçmalama. Niye istifa edeceksin? Beni seçmezlerse beni beğenmiyorlar demektir. Beğenilmediğim yerde niye durayım? Aydan Hasan'ın istifa edemeyeceğini biliyordu. Genel müdür olma ihtimalinin ne kadar az olduğunu da konuştukça daha iyi görüyordu. Hasancığım, ne olur gidip insanlara istifa ederim deme. Kimseye söylemem böyle şeyleri. Aydan dayanamayıp gene güldü. Kaç kişiye söyledin istifa ederim diye? Hasan bu sefer gerçekten sinirlendi. Yahu, bana çocukmuşum gibi davranmasana. Kimseye söylemedim. Hadi, hadi. Kaç kişiye söyledin? Kimseye söylemedim. Hadi. Belki Rezan'a söylemişimdir. Aydan uzanıp Hasan'ın eline dokundu. Kimseye söyleme böyle şeyler. Bu laflar çabuk yayılır. Sonra zor durumda kalırsın. İşe döndüklerinde Aydan biraz sıkıntılıydı. Aslında çoktan sezdiği gerçeği, sanki o günkü o öğle yemeğindeki şakacı konuşmalar sırasında çok açık olarak görmüş, Hasan'ın asla genel müdür olamayacağını birden anlamıştı. Bunu görmek ve gerçeği kabul etmek, biraz da kendi yenilgisini kabul etmek gibi gelmişti ona. Onun desteklediği aday kaybedecekti. Daha da önemlisi, bir zamanlar sevdiği, seviştiği erkek, bugün ona bir çocuk, güçsüz ve şaşkın biri gibi gözüküyor, yanlış seçimler yapabileceğini yüzüne vuruyordu. Cem'i arayıp, "Yarın buluşalım mı?" dedi. Ama ilişkileri başladığından beri ilk kez Cem bu öneriyi, o yumuşak ve sevecen sesiyle, "Yarın işim var canım, öbür gün olur mu?" diyerek bir gün sonraya erteledi. Aydan, "Olur" deyip telefonu kapattığında, ani bir tehlikeyle karşılaşmış gibi içi korkuyla kasılmıştı. Kendini sakinleştirmeye, İçindeki titremeyi yatıştırmaya çalışıyordu ama ilk kez Cem'in bir gün hayatından çıkabileceği ihtimalini fark etmişti. Cem'in, belki de daha önemlisi, onunla yaşadığı heyecanın yerine koyabileceği hiçbir şey yoktu. Cem olmadığı zaman çevresindeki her şey ve herkes ona sıkıcı, bunaltıcı gözüküverecekti. İşe, evliliğe, Haluk'a, Hasan'a biraz da Cem'in varlığı sayesinde tahammül edebildiğini, Cem'in hayatına vuran ışığının ötekileri de aydınlatıp onları da çekici değilse bile dayanabilir kıldığını birden anlamıştı. Cem olmadığında herkes ışığını kaybedecek, bütün yaşamı kararacaktı. Bir yandan da ne işi olduğunu niye sormadım diye içi içini yiyordu. Sanki bunu sormuş olsaydı bu kadar korkmayacaktı. Duygularını Cem'e sezdirmek istemediği için hiçbir şey soramadan telefonu kapatmıştı. Ertesi günü çok huzursuz geçirmişti. Ne bankadaki dedikodularla ilgilenebilmiş ne de Hasan'ın umutlarını paylaşabilmişti. Birden her şey ona anlamsız ve sıkıcı gözükmüştü. Hasan'ı çocukça konuşmaması için sertçe azarlamış, odasının kapısını kapatıp çalışır gibi yaparak insanların içeri girmesine izin vermemişti. Her zaman orada duracağına, her istediğinde görebileceğine inandığı birinin, aslında hayatından bir anda kaybolabileceğini hissetmek onu şaşırtıp telaşlandırmış, Cem'le yaşadıklarına, ona giderken duyduğu heyecana, onunla paylaştığı suç ortaklığına tahmininden daha fazla alıştığını, hatta bunu itiraf etmek istemese de ona tutulduğunu fark etmişti. Her zaman olduğu gibi Cem'in yokluğu varlığından daha çok sarsmıştı Aydan'ı. O heyecanı hissetmeden yaşamaya kolay kolay dayanamayacağını fark ediyor, Cem'in kaybolması halinde hayatında onun yerine koyacak hiçbir şey olmadığını anlıyordu. Ne kızına duyduğu sevgi, ne işine duyduğu bağlılık, ne Haluk'un verdiği güven, ne Hasan'la yaşadığı beğenilme tatmini, Cem'in hayatına getirdiklerinin yerini tutamayacaktı. Sanki Cem bir gün gittiğinde ardında büyük bir uçurum bırakacak, o uçurumu dolduramayan Aydan o boşlukta kaybolacaktı. Cem'i kaybetmemesi gerektiğini anlıyor ama onu elinde tutabilmek için yapabileceği hiçbir şey olmadığını da görüyordu. Cem'in kendisini terk edeceğini düşündüğünde ölüm korkusunu andıran çaresiz ve tehditkar bir korku hissediyordu. Farkına varmadan Cem'i hayatına öylesine sokmuş, ona yer açabilmek için hayatından o kadar çok şey çıkartıp atmıştı ki, artık onun ardında bırakacağı boşluğu doldurabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Ondan sonrası karanlık bir boşluktu. Hatırlayamadığı kabuslarla sık sık kesilen yorucu bir uyku uyudu. Birkaç kez kalkıp balkonda uzaktan gelen arabaların sesini, yalnız kedilerin mırıldanmalarını, geç vakit eve dönen bir iki çiftin eve girmeden önceki birkaç kelimelik konuşmalarını dinleyerek sigara içti. Üzüntüden çok öfke vardı içinde. Çaresizlik onu öfkelendiriyordu. Kendisine başka bir sevgili bulmayı bile düşündü. Ama bunu düşünmek ona aslında Cem'den başka kimseyi istemediğini bir kere daha göstermekten başka bir işe yaramadı. Sabahleyin bugün yeni genel müdürü açıklayacaklarmış. Söylentileri bile çok fazla ilgisini çekmedi. Öğleye doğru Hasan sararmış bir yüzle odasına gelip bir koltuğa oturdu. Erkan'ı genel müdür yaptılar. Kesin mi? Evet. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. Ben de istifa edeceğim. Aydan bir an içinden hadi git istifa et demeyi geçirdi ama Hasan'ın yüzüne bakınca onun yardım isteyen, yalvaran bakışlarını gördü. İstifa etmene hiç gerek yok ki. Birisi olacaktı, o oldu. Hem buranın sana daha çok ihtiyacı var. Sen de hemen böyle bir iş bulamazsın. Yok, ben bu hakarete katlanamam. Şimdi gidip istifamı vereceğim. Aydan Hasan'ın istifa etmeyeceğini, buna cesaretinin yetmeyeceğini bilecek kadar onu tanıyordu. Onun kendisinden caydırıcı bir şeyler söylemesini beklediğini, sırf onları duyabilmek için geldiğini de anlamıştı. İçindeki bütün bıkkınlığa karşın Hasan'ı o halde bırakmaya içi razı olmadı. Hatırım için yapma dedi. Bak senden rica ediyorum, lütfen benim için istifa etme. Hasan bu sözlerin gerçek olup olmadığını anlamak için Aydın'ın yüzüne dikkatle baktı. Sonra onun bunları gerçekten öyle hissettiği için söylediğine inandı ve yüzünde beğenilen erkeklerin yüzünde görülen o tuhaf böbürlenme belirdi. Aydan onun neler düşündüğünü anlamıştı. Zaten Hasan'a genel müdürlüğü kaybedip yenildiği için kızmıştı. Bir de bu yenilginin ortasında onun duygularını yanlış anladığını görünce kızgınlığı iyice arttı. İstifa etmezsem sırf senin için etmeyeceğim dedi Hasan. Yoksa bunlar hak ettiler bence istifayı. Aydan içini çekip sesindeki kızgınlığı saklamaya uğraştı. İstifa etme, değmez. Hasan Aydan'ın kendisini eskisi gibi sevdiğine inanmaya başlamıştı. Aydan onu her sözünde biraz daha akılsız bulup sinirlenirken o beğenildiğine inanıyor, karşısındaki kadını kendinden iyice soğutuyordu. Yemek yiyelim mi? Benim gitmem lazım. Niye? Nereye gideceksin? Aydan bir an için içinden sana ne demeyi geçirdi ama onu üzmek istemedi. Annemin bazı işleri var, onları halledeceğim. Bir yardıma ihtiyacın varsa ben de geleyim seninle. Teşekkür ederim, ben hallederim. Hem senin bugün burada kalman daha iyi, başka türlü yorumlar ortadan kaybolursan. Aydan Cem'le buluşmak için işten telaşla çıktı. Çıkmadan önce Erkan'ın odasına uğrayıp kutlamayı ve annesinin işleri için çıkmak zorunda olduğunu söylemeyi unutmadı. Yeni genel müdür ise onu beklemediği kadar iyi karşılamış, annesinin hasta olup olmadığını sormuş, sonra ''Yarın mutlaka konuşalım seninle, bazı projelerim var, birlikte çok iyi işler yapacağız.'' demişti. Bu tek cümle, Cem'in tek cümlesiyle sancılanan ruhuna birden iyi gelmiş, biri ona kopmakta olduğu kıyıdan bir ip atmış, onun bilmediği sulara sürüklenmesini öğrenmiş, kendini güvende hissettirmişti. Sevinmişti. Korkularla dolu zihni birden bir sükunet kazanmış, Cem'in gözündeki önemini yitirmişti. Merdivenden neredeyse sekerek indi. Cem'in kapısına kadar sürdü bu sevinç. Ama eve yaklaştıkça kasıklarında başlayan karıncalanma ve heyecan, Erkan'ın sözlerinin yarattığı güveni silikleştirmişti. Cem'in Aydan'ın üzerinde garip bir etkisi vardı. Onu görüp, ona dokunup, onun sesini duyunca ondan başka herkesi küçümsemeye, hayatın başka alanlarını anlamsız bulmaya başlıyordu. O gün gene öyle oldu. Oturup biraz konuştuktan sonra yeni genel müdür de söyledikleri de anlamını yitirmişlerdi. Bir ara dayanamayıp sormak istediği soruyu umursamaz bir sesle sordu. Ne işin vardı dün? Yönetim kurulu toplantısına katılmam gerekiyordu. Aa, sen yönetim kurulu üyesi misin? Niye bu kadar şaşırdın? Bir yönetim kurulu üyesinden aslında daha iyi bir performans beklerdim, der gibi bir halim var. Emin ol, elimden geleni yapıyorum. Bizim öteki üyeleri görsen benden hiç şikayetçi olmazdın. Ciddi soruyorum. Sen ne zamandan beri yönetim kurulu üyesisin? Cem, Aydan'ın yönetim kurulu üyeliğini çok ciddiye aldığını anlayınca daha da alaycı bir sesle konuşmaya başladı. Ben öyle duydum Aynacığım. Bizim dünyamızda yönetim kurulu üyesi olunmaz. Yönetim kurulu üyesi doğulur. Niye doğru dürüst cevap vermiyorsun? Ne zamandan beri böyle bir görevin var? 10 yıldan fazladır herhalde. Bana hiç söylememiştin. Nasıl söylemeliydim sence? Tanışır tanışmaz mı? Merhaba. Ben Cem, yönetim kurulu üyesiyim. Cem her sözüyle, her tavrıyla Aydan'ın değerler sistemini alt üst ediyor, onun için önemli olan her şeyi önemsizleştiriyordu. Aydan günlerce genel müdürlük kulislerini yaşadıktan, Hasan'ın isteğini ve üzüntüsünü, Erkan'ın saklamaya çalıştığı gizli sevincini gördükten sonra, Cem yönetim kurulu üyeliğiyle alay ediyor, bunu önemsemiyor, önemseyenleri de küçümsüyordu. Aydan birden Cem'le sevişmek için dayanılmaz bir istek duydu. Hadi içeri girelim. Birlikte biraz sonra yapacaklarını, geçmişte yaşadıklarından, kendilerinde kalan anıların canlanan görüntüleriyle hayal edip, birbirlerine usulca dokunarak uzun koridorda yürürken, Aydan her zaman kapalı duran kapılardan birinin açık olduğunu fark edip, önünden geçerken içeri bir göz attı. İçeride birçok bina maketi vardı. Aydan yavaşlayıp, "Ne bunlar?" diye sordu. Cem, o güne dek onda hiç görmediği bir telaşla kapıyı kapatıp, "Önemli bir şey değil," deyince Aydan durup Cem'in kapadığı kapıyı açtı.
Ayrım sonu.